Ayrım 10. Atatürk sesleniyor. Hıfzı Topuz. Sayfa 132. Nuri Jonker'e karşı hoşgörü. Atatürk'ün anılarında en büyük tolerans gösterdiği kişinin çocukluk arkadaşı Nuri Jonker olduğu anlaşılıyor. Onun bu en eski ve en içten arkadaşı Atatürk'e neler neler söylemiş, ne tür ağır şakalar yapmış. Başkası olsa bir daha onun yüzüne bakmaz. Anılarda Atatürk'ün zaman zaman Jonker'e kızıp hırçınlaştığı görülüyor ama ertesi gün onu affediyor, yine sofrasına çağırıyor, kucaklaşıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi dostlukları sürüp gidiyor. Atatürk de ona neler söylemiyor, yenir yutulur şeyler değil, birbirlerinin damarlarına basıyorlar ama aralarında hoşgörü diye bir şey var, unutup geçiyorlar. İşte o şakalardan birkaçı. İlk anı Atatürk'ün Selanik'ten çocukluk arkadaşı Asaf İlbay'dan. Çankaya Köşkü'ndeyiz, saat ilerlemişti. Atatürk, Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'ın izinli olarak Ankara'ya gelmek istediğini, fakat izin isteğinin pek laubali olduğunu belirterek gelmesine izin vermediğini söyledi. Fethi Bey'in yakın arkadaşı olan Nuri Jonker bu davranışın haksız olduğunu vurgulayarak, "Koca bir sefir eteklerinizden öperek izin isteyecek değil ya," dedi. Bunun üzerine sert bir tartışma başladı. Nuri Jonker asabileşti. "Mustafa Kemal Efendi, Mustafa Kemal Efendi, sen böyle diktatörce davranışlarda bulunarak arkadaşlarını ve milleti ihmal edersen topladığın sevgiyi ve saygıyı kaybedersin," dedi. Bu sözler ortalıkta derin bir etki yarattı. Hepimiz susmuştuk. Atatürk acı acı gülümseyerek yanıt verdi. "Çocukluğumda bile anamın bana paşa dediğini sen herkesten iyi bilirsin. Bu kadar laubali davranış ve seslenişe müsaade edemem. Cumhurbaşkanının huzurunda bulunduğun unutulmamalı." Nuri Jonker daha ileri gitti fazla, hatta gereksiz konuştu. Hepimiz üzüldük. Yanımda oturuyordu, alıp evine götürdüm. Yolda ağlıyor, paşadan şimdiye kadar böyle sert bir muamele görmediğini söylüyordu. Atatürk bir iki gün Nuri Jonker'i kabul etmedi, sonra affettiğini öğrendik. Birkaç gün sonra yine köşkteydik. Yabancı muhabirlerden birinin Türk milletinin asaletinden, seciyesinden, yüceliğinden söz eden bir yazı yazdığı söyleniyordu. Atatürk bu münasebetle "Elbet Türk milleti efendidir," dedi. Nuri Jonker bu sözün üzerine ayağa kalkarak "Bu efendi milletin Mustafa Kemal'i de efendidir," dedi. "Ha paşam, geçenlerde bir gün sana Mustafa Kemal Efendi dediğim için bana kızdın, gücendin de birkaç gün huzurundan mahrum ederek bana elem verdin." Atatürk tolerans denen vasfın son derecesine sahipti. Sevdiği, inandığı arkadaşlarının kötü bir maksada dayanmadan yaptıkları eleştirileri hoş görür, bazı durumlarda da onları teşvik ederdi. Atatürk diktatör değil, ince bir demokrattı. Onun en mutlu ve neşeli saatleri birkaç arkadaşıyla baş başa kaldığı, bir gaz tenekesi üzerine serili mendilden oluşan sofrada, yağda peynir ve yumurtayla karışık bir sahan yemeğini yiyerek şuradan buradan konuştuğu anlardı. Dipnot: Asaf İlbay, adı geçen eser, sayfa 104-106. Atatürk'ün hoşgörüsüyle ilgili başka bir anısı da Nuri Jonker'le aralarında geçen bir tartışmaya ilişkin. Birinci Dünya Savaşı sırasında Atatürk'ün Çanakkale'den sonra Doğu Anadolu'da Bitlis ve çevresinde savaştığını biliyoruz. İşte o savaşta Ruslar bir gün şiddetli bir saldırıya geçiyorlar. Mustafa Kemal başarıyla karşı koyuyor ama sağ cenahta bulunan Nuri Jonker tehlikeli bir duruma düşüyor. Mustafa Kemal Paşa da merkezden kuvvet alarak sevgili arkadaşını ve onun kumanda ettiği birliği kurtarıyor. Asaf İlbay bu olayı şöyle anlatıyor. "Gazi Nuri Jonker her şey olabilir ama kumandan olamaz," derdi. Bir gece yine aynı sözün üzerinde durarak "Nuri Jonker kumandan olamaz," demişti. Nuri Bey hiddetle ayağa kalktı. Bir elini masaya, öteki elini göğsüne koyarak bir komutan edasıyla "Arkadaşlar, nafile yoruluyorsunuz. Bu zatı memnun etmek mümkün değildir," dedi. "Bu efendi kendisini o kadar çok büyük görür ve sayar ki her hareket, her başarı onun gözünde önemini yitirir." Bu sözleri söylerken de yüzünü Atatürk'e çevirerek şöyle devam etti. "Yahu su bulunmayan Kerbela gibi çöl sahrasında sana dondurma yedirmedim mi? Daha ne yapmalı sana yararlı olmak için?" Atatürk kızdırmaktan çok hoşlandı. Eski arkadaşına gülerek baktı ve şöyle dedi. Görüyorsunuz ya, Nuri Bey bana dondurma yedirerek kumandanlık görevini yapmış olduğunu sanıyor. Nuri Bey buna verilecek yanıt bulamadı. Hepimiz katıla katıla gülmüştük. Nuri Bey fena halde kızmıştı ve ayağa kalktı. Bir daha bu sofrada bulunursam bana lanet olsun diyerek sofradan ayrıldı. Ama ertesi akşam köşke ilk gelen misafir yine kendisiydi. Asaf İlbay'dan aynı konuda bir başka anı da şöyle. Nuri Jonker'i tanıyanlar bu sevimli zatın içki aleminde gözlerine dikkat ederlerdi. Onun gözleri bir projektör gibi parladı mı sohbetine doyulmazdı. Kimseden sakınmaz, aklına geleni söylerdi. Hatta çok kez Atatürk'ü şiddetle eleştirir, ileri derecede taşkınlıklar da yapardı. Atatürk bazen gülerek, sırasında sert tavırlar alarak onu coşturur söyletirdi. Çoğu zaman tartışma o derece ağırlaşır ve sertleşirdi ki, Jonker'in çizmeden yukarı çıktığını görür üzülürdük. Bir gece Jonker her yerde arandığı halde bulunamamıştı. Gece ikiye doğru geldi, fazla neşeliydi. Atatürk, geç gelir bezme ekabir dedi. Jonker hazır cevaptı, kul büyük olamaz dedi. Atatürk de adamdan adama fark var diye buyurdu. Nuri Jonker, kul kelimesi hoşunuza gitmiyor, büyüklüğü de kimseye vermek istemiyorsunuz deyince Atatürk biraz hiddetli görünerek, ne demek istiyorsun, benim kudretimi ve tesirimi kıskanıyor musun yoksa dedi, rakip mi çıkmak istiyorsun, ne hakla ne yetenekle, sen bir komuta yerinde her türlü olanağa sahip olduğun halde aciz göstermedin mi? Jonker'in gözleri daha parladı, bir elini masaya dayadı ve ''Ben büyüklük taslamıyorum, ancak Paşa Hazretleri de bilirler. Mutlakiyet döneminde zorba padişahın bile gururunu taşırmamak için cuma selamlığında tellallar bulundurulur ve mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye bağırtılırlardı.'' dedi. Atatürk bu sözü gülümsemeyle karşıladı. Nuri Jonker'den bir anıyı da Kılıç Ali şöyle özetliyor. Selanik'te bulundukları sırada cuma akşamları Atatürk Olimpos birahanesinde oturup arkadaşlarıyla oturur konuşurdu. Yine bir akşam Tevfik Rüştü Aras, Nuri Jonker ve Salih Bozok beylerle birlikte otururlarken devletin dış politikası söz konusu oluyormuş. Bu arada Mustafa Kemal Bey bir takım acı eleştiriler yaptıktan sonra işi şakaya dökmüş ve Tevfik Rüştü Bey'i göstererek bu yanlış politikayı doktorun emeliyle düzelttireceğim deyince yakın arkadaşı Nuri Jonker ne sen mi düzelttireceksin diye alaylı bir dille sormuş. Atatürk evet ben doktoru hariciye nazır yapacağım bütün falsoları ona temizlettireceğim demiş. Bunun üzerine Nuri Bey de şaka yollu sormuş. Ya beni ne yapacaksın? Seni de vali ve kumandan yaparım. Salih Bozok da söze karışarak herhalde bu arada beni de bir şey yaparsın değil mi diye sormuş. Atatürk Salih seni yaverim yapacağım ve yanımdan ayırmayacağım deyince Nuri Jonker dayanamamış. Allah'ını seversen sen ne olacaksın ki hepimize şimdiden böyle görevler veriyorsun demiş. Mustafa Kemal Bey gülerek şöyle demiş. Bu görevleri veren kim olursa işte ben o olacağım. Kılıç Ali anısını şöyle bitiriyor. Atatürk bu arkadaşlara bu konuşmayı sık sık tekrarlayıp anlattırırdı. Dipnot Kılıç Ali adı geçen eser sayfa 55. Hasan Ali Yücel, Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabına yazdığı ön sözde Jonker'i tanıtırken şöyle der. Atatürk sofrasında her zaman ona özel bir dikkatle yer vermiş ve onunla şakalaşmaktan zevk almıştır. Atatürk 4 Ekim 1911'de Trablus Garp'a giderken Sofya'dan Salih Bozok'a yazdığı bir mektupta iki yakınından söz ediyor. Biri annesi öteki de Nuri Bey. Onun için şöyle diyor. Başka kağıdım yok. Nuri'ye ayrıca mektup yazamayacağım. İstersen bu mektubu aynen gönder ya da mektup yaz ve o değerli kardeşime de ki benim için anısı kalp ve vicdanımdan bir an çıkmayan bir öz kardeş varsa Nuri'dir. Bu seferi onunla yapmak isterdim. Allah nasip ederse mücadele anlarında birleşiriz. Eğer mukadderse ahirette buluşuruz. Nuri Jonker 55 yaşında öldüğü zaman Hatay sorunu alevlenmişti. Atatürk'ün bu sevgili arkadaşını yitirmekten duyduğu elemi, o sırada Cenevre'de bulunan Profesör Afet İnan'a yazdığı mektuptan açıkça anlıyoruz. Hatay üzüntüsüne Jonker'in ölümünün acısı karıştı. Bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin. Dipnot, Nuri Jonker, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Cumhuriyet Kitapları 1998. arkadaşlarına vefa. Atatürk'ün yakın arkadaşlarına, özellikle Selanik'teki mahalle ve okul arkadaşlarına, önce Manastır'da, sonra da Harbiye'deki arkadaşlarına, daha sonra da ordudaki silah arkadaşlarına, milli mücadelede yanından ayrılmayanlara büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu bütün yakınları anlatır. Atatürk eski dostluklarına bağlı kalmış ve onları her zaman titizlikle korumuştur. Bu konuda sayısız örnek var. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından General Kazım Özalp anılarında şöyle diyor. Mustafa Kemal Selanik'te askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra 1895'te Manastır İdadisi'ne girmişti. Ben ondan bir yıl sonra aynı okula girdim. Dershanelerimiz yan yanaydı. Onu ders aralarında sınıf arkadaşlarıyla görüyordum. Zamanla gelişen bir arkadaşlığımız oldu. Kendi sınıfında sevilen Mustafa Kemal bizim sınıfımızda da çok sevilmeye başlanmıştı. Tatil günleri birkaç arkadaş gezmeye çıkıyorduk. Genellikle Kavaklar Altı ve Hanlar Önü kahvelerine giderdik. Bazen bir lokuma yani 5 paraya tavla oynardık. Mustafa Kemal kaybetmekten hiç memnun olmazdı. Koşmak ve atlamak gibi oyunlardan pek hoşlanmazdı. 1899'da Mustafa Kemal İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. Bir yıl sonra ben de aynı okula gittim. Arkadaşlığımız orada gelişti. Tatil günlerinde Babı Ali'de Stefan'ın kıraathanesinde ya da Sirkeci'de Yani'nin kahvesinde buluşuyorduk. Tavladan başka bilardo da oynuyorduk. Kötü yönetimi değiştirmek düşüncesindeydik. Subay çıktıktan sonra da gizli olarak Le Temps ve Le Matin gazetelerini gizli olarak bulup okuyorduk. Sultan Hamit aleyhindeki bütün konuşmalar çok gizli yapılırdı. Atatürk eski arkadaşlarına her zaman yakınlık gösterirdi. Onların yalnız sağlık sorunlarıyla değil, parasal sorunlarıyla da ilgilenirdi. Gerektiği zaman kendi parasıyla onlara yardım ederdi. Bana zaman zaman ben bekarım, çocuklarım yok ama param var, istediğin zaman sana yardım edebilirim derdi. Kendisinden hiç mali yardım istemediğim halde bana birkaç kez kendi cebinden o zamanlar büyük değeri olan 10 lira yardımda bulundu. Selanik Rüşdiyesinden ve Manastır İdadisinden sevgili hocası Faik Bey'i ve tarih hocası Tevfik Bey'i mebus seçtirdi. Onlara her zaman saygı gösterdi. Arkadaşlarının kızlarının düğün masraflarını üstlenir, onlara değerli hediyeler verirdi. Bazı arkadaşlarının kızlarının düğünlerini de Dolmabahçe Sarayı'nda yaptırırdı. Yakın arkadaşlarına hikayeler anlatır, bilmediği hikayeleri dinlemekten de çok hoşlanırdı. Esprili konuşmayı severdi ve dostlarından da espriler yapmasını beklerdi. Hafiyelerden çok zarar gördüğü için bu gibi adamlardan nefret ederdi. Atatürk'ün milliyetçi bir karakteri vardı ama hangi kökten, hangi dinden olursa olsun bütün azınlık vatandaşlara ilgi gösterir ve onları yasaların koruması altına alırdı. Meclise Ermeni, Rum ve Musevi vatandaşlarımızdan mebus bulunmasına önem verirdi. Doktor Taptas, Doktor Abravaya gibi mebuslar yıllarca mecliste çalıştılar. Bazıları da Atatürk'ün özel doktorluğunu yaptı. Çok güvendiği bir doktoru da Osmanlı Sarayı'nda diş doktorluğu yapmış ve padişah tarafından deniz binbaşılığı rütbesine kavuşturulmuş Doktor Sami Günzberg'di. Dipnot: Kazım Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922, Türk Tarih Kurumu 1989, Cilt 1, Sayfa 73. General Kazım Özalp anılarında şöyle bir hikaye anlatıyor. Yabancı bir devlet adamı trenle Türkiye'ye gelmiş. Edirne'de de Cevat Açıkal'ın tarafından karşılanmıştı. Cevat Açıkal'ın ağır işittiği için yabancı konuk İstanbul'a kadar onunla hep yüksek sesle konuşmak zorunda kalmıştı. Konuğumuz İstanbul'a gelince Vali Muhittin Üstündağ'ı ziyaret edecekti. Kendisine valinin ağır işittiği hatırlatılmış, o da yine sesini yükseltmek zorunda kalmıştı. Ankara'ya vardığında Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu tarafından karşılandı. Ama o da ağır işitiyordu. Konuğumuz yine yüksek sesle konuştu. Sonunda Başbakan İsmet İnönü'yü ziyarete giderken yine kendisine başbakanın ağır işittiği duyurularak yüksek sesle konuşması gerektiği söylenince o da şöyle demişti. Bunu belirtmenize gerek yok. Burada zaten bağırarak konuşmaya o kadar alıştım ki alçak sesle konuş deseniz benim için zor olurdu. Bu olay Atatürk'e anlatıldığı zaman gülüşmeler oldu. Atatürk tuhaf değil mi dede, Türkiye'de büyük mevkilere gelmek için ağır işitmek şart mı diye espri yaptı. Tevfik Rüştü Aras da elini kulağına götürerek ne buyurdunuz paşam işitmedim dedi. Atatürk bastı kahkahayı ve ardından hadi oradan numara yapma ben seni çok iyi bilirim diyerek tatlı sohbetini sürdürdü. Dipnot Kazım Özalp adı geçen eser sayfa 74. Bu yabancı konunun kim olduğunu sonradan öğrendim. Fransız parlamentosu başkanı Edward Herriot. Kadınlara lokantaya girme hakkı. İstanbul Barosu'nun seçkin avukatlarından Süreyya Ağaoğlu Hanım'ı 1948 yılının son aylarında tanımıştım. Süreyya Hanım ve arkadaşları o tarihlerde Çocuk Dostları Derneği adlı bir örgüt kurmuşlardı. Tophane hamamlarında yoksulluk içinde geceleyen ve insanlık dışı saldırılara uğrayan dilenci çocukları kurtarmak için bir kampanya başlatmışlardı. Ben de bir gece onlarla birlikte hamamları dolaşıp röportajlar yapmıştım. Ertesi yılda Süreyya Ağaoğlu ve arkadaşları İstanbul'da uluslararası bir kadın konferansı düzenlemişlerdi. O konferansın tanıtım işlerinde ben de görev almıştım. Böylece Süreyya Hanım'ı yakından tanıma fırsatı buldum. Süreyya Hanım Atatürk'ün yakın dostlarından, TBMM'nin ilk dönem milletvekillerinden, Türkçülük akımının öncülerinden, Serbest Fırka'nın kurucularından Ahmet Ağaoğlu'nun kızı ve Demokrat Parti'nin eski bakanlarından Samet Ağaoğlu ve Tezer Taşkıran'ın kardeşiydi. 1904'te Kafkasya'da doğmuştu. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin ilk kadın mezunlarındandı. 1989'daki ölümüne kadar bütün yaşamı kadın haklarının ve devrimlerin korunmasıyla geçti. TRT'nin ünlü gazetecilerinden dostum Nazmi Kal bir zamanlar onunla ilginç bir röportaj yapmıştı. Süreyya Hanım bu röportajda Nazmi Kal'a Atatürk döneminde kadın haklarının tanınması uğruna verdiği mücadelelerin birini şöyle anlatıyor. 1924 yılında biz Keçiören'de oturuyorduk. Atatürk'le Çankaya'da kalıyordu. O zamanlar Ankara'nın havası büsbütün başkaydı. Atatürk hemen hemen haftada bir Keçiören'i ziyaret ederdi. Hangi eve gelirse gelsin öteki evler haberdar edilir, onlar da oraya giderler. Birlikte gece yarısına kadar konuşulurdu. Siyasetten tutun da şarkılar ve türküler söylenmesine kadar. Hatta birkaç Rumeli türküsünü biz Atatürk'ten öğrenmiştik. Ben İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra bir arkadaşımla birlikte Ankara'ya geldim. O zaman adliye vekili Mustafa Necati Bey'di. Beni Ceza İşleri Umum Müdürlüğü'ne, arkadaşımı da hukuk işlerine tayin etti. Orada çalışıyorduk. En büyük sorunumuz yemekti. Lokantalarda yemek yiyemiyorduk. Ekmek peynir alıyor, dairede karnımızı doyuruyorduk. Bir gün babama dedim ki, bütün Ankara'da bir tek İstanbul lokantası var, meclisin yanında. Oraya mebuslar gidiyor. Koca koca kalpaklı, heybetli insanlar. Biz de orada yemek yiyebilir miyiz? Babam hiçbir mahsuru yok, gidebilirsiniz dedi. Biz de ertesi gün kalktık gittik. Herkes bize bakıyordu. İki gün böyle devam etti. Üçüncü gün babam dedi ki, Başvekil Rauf Orbay senin lokantaya gitmeni istemiyor. Niçin? Dedikodu yapıyorlar. İkimiz de çok üzüldük. İki gün sonra Atatürk'le Latife Hanım tesadüfen bize geldiler. Paşa bana birçok soru sordu. Ben de çalışmayı seviyorum ama büyük bir derdimiz var dedim. Yemek yiyemiyoruz. Lokantaya gitmek istedik babam da git dedi. Nedense başvekil gitmesinler demiş. Atatürk babanın da hakkı var, Rauf'un da hakkı var dedi. Allah Allah, hem babam haklı hem Rauf Bey haklı, bu nasıl iş? Ertesi gün dairede çalışırken birdenbire adliye vekili Necati Bey geldi bana dedi ki Süreyya hazırlan paşa seni yemeğe götürecek. O kadar şaşırmıştım ki cevap bile veremedim. Hep birlikte aşağıya indik. Atatürk bir yere gittiği zaman bütün ahali oraya toplanırdı. Atatürk Latife bugün seni yemeğe bekliyor dedi. Arabaya bindik tam lokantanın önünden geçerken Atatürk şoföre dur dedi. Bütün lokanta dışarı fırlamıştı. Atatürk Bursa milletvekili Sedat Bey'e Süreyya yarın buraya lokantaya yemeğe gelecek dedi. O akşam Çankaya'ya gittik paşa adam akıllı kızgındı. Bak yarın ne yapacağım dedi. Türk kadın lokantaya gider mi gitmez mi bunlara göstereceğim. Ertesi gün lokantaya gittiğimiz zaman Hamdullah Supi Bey'in hanımı ile Ali Rıza Bey'in hanımının bizden önce lokantaya gelmiş olduklarını gördük. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında biz de gidip yanlarına oturduk. Atatürk Türk kadınına bütün hakların açık olduğunu böylece göstermiş oluyordu. Bunu bir emirle de yapabilirdi. Kadınlar lokantaya girebilirler diye bir genelge yayınlayabilirlerdi. Ama öyle yapmadı. Hem bana iltifat etmiş oldu, hem de bu hakkın ilk uygulanmasını davranışıyla göstermiş oldu. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 143.